Şimdi hani bu bir fıkra vardır ya, bilgisayara ne var ne yok diye sormak gibi bayağı kapsamlı bir soru oldu. Şimdi çok kısa kısa söylediklerinizle ilgili, evet, teknik olarak bakılırsa bu işte S-400 alımıyla ilgili bir sorun. Hı hı. Peki ama Türkiye durup dururken gidip Rusya'dan S-400 de almadı.
Evet.
Patriot almak için müracaat etti. Hepimizin bildiği hikaye. Patriotların hem de böyle en üst modellerinden biri değil. Bunu bile Amerika bize uzunca bir süre yani bizim talebimize cevap da vermediler. Sonra hayır dediler. O sırada Türkiye'nin şöyle bir gözlemi vardı. Bu yıllardır da Türkiye'nin hava savunma sistemiyle ilgili bir sorunuydu. Türkiye'nin hava kuvvetleri iyi, güçlü. Dolayısıyla karşı, yani etrafımızdaki ülkelerden gelecek bir uçak saldırısına karşı daha iyi korunaklıyız ama füze saldırılarına karşı korunaklı değiliz.
Evet, o süreçlerde hatırlıyor musunuz? Biz bu Patriot isterken Amerika veremeyeceğiz, şu nedenle vermiyoruz gibi bir şey var mıydı, bir gerekçesi var mıydı, hatırlıyor musunuz?
Benim hatırladığım kadarıyla öyle bir gerekçe koymadılar ortaya. Hatta can sıkıcı bir şekilde Suriye krizinden dolayı bizim sınırlarımızın içine yerleştirmiş oldukları Patriot bataryalarını da sırasıyla alıp götürdüler. Sadece Amerika değil, Avrupa ülkeleri de, onlar da götürdüler. Şimdi bütün bunlar beraberinde bir süreci getirdi. Aslında o süreç neydi? İşte Rusya ile biz bir uçak krizine girmiştik. O krizden hızla sıyrılmaya çalışıyorduk belki. O krizden çıkma süreci başladı. Başbakan değişti. Sonra 15 Temmuz darbe girişimi oldu filan. Ve ardından Rusya ile yaşanan yakınlaşmanın da belki tesiriyle, ama Türkiye şunu da gördü artan bir oranda. Yani hava savunma sistemlerine ihtiyacı var. Ve bu giderek bir akut bir ihtiyaca dönüştü. Amerika'da böyle bir şey vermeyeceğini açıkladığına göre. O halde Patriotların en iyi modelinden çok daha iyi olan S-400'lere döndü Türkiye.
O zamanlarda da konuştuk. Biz bir eksen değiştirmek için, bir yön, bir güzergah değiştirmek için değil, buna ihtiyacımız vardı. Önceliğimiz Batı'ydı. Batı'dan alamadı. Amerika'yı da alamadığımız için Rusya'dan aldık.
Şimdi eksen değiştirmeyle ilgili de şöyle diyelim.
O zamanlar bunu çok konuşmuştuk. Onun için hatırlatmak
istiyorum. Şöyle istiyoruz. Şimdi bu Amerika'dan gördüğümüz ilk silah ambargosu değil. Yani şimdi burada bize yaptırım diyoruz. Mesela 1975'te de, o zaman yine Amerikan Kongresi'nden 3-2 çoğunlukla geçerek gelen ve Türkiye'nin bayağı canını acıtan bir silah ambargosu vardı. 64'te Johnson mektubu vardı. Bir ambargo değildi ama sakın Kıbrıs'a ilişme anlamına geliyordu. Şimdi 64'te de 75'te de Türkiye bu konularda geri adım atmadı. 64'te Johnson mektubunun gelmesinden 2 ay sonra Türk Hava Kuvvetleri Erenköy saldırısında Rumları perişan ederek savaşa müdahil oldular ve Rum-Yunan tarafı çok şaşırdı. Yani bu adamları Amerika durduramıyor diye. 75'teki silah ambargosuna, 76'daki seçimlerde Carter ben Türkleri adadan çıkaracağım diye kampanyasında kullandı. Onun üzerine Türkiye yani... Şeyde zannediyorum Demirel zamanında oldu, o sırada hükümet değişti filan. Türkiye'deki Amerikan tesislerine el konuldu. 5000 civarında Amerikan askeri memleketine gönderildi. Sonra da aynı Carter 78 yılında Kongre'ye gidip lobi yaparak silah ambargosunu kaldırttı. Yani şimdi
o zamanlarda Rusya, Kıbrıs girersin girmezsin. Hani bir şeyler basada, kartlar geldi gitti. Şu an
onun için diyorum yani... Bir eksenle alakası yok. Yani Amerikan Kongresi ve Amerikan yönetimleri zaman zaman bunları yapıyorlar.
İşte ben şimdikini anlamaya çalışıyorum.
Amerikan medyasında, Batı medyasında tamamen Amerikan perspektifinin Türkiye'ye yönelik, Amerikan perspektifinin hakim olduğu bir dil var. Şunu söylüyorlar.
Ne diyor?
Yani ısrarla biz bir NATO üyesi Rusya'dan S-400 alamaz ve ülkesine konuşlandıramaz dediğimiz halde... Bu şeyde diretti, geri adım atmadı. Dolayısıyla NATO üyesi olarak Türkiye'nin bunları kullanma yetkisi yok. Biz buna karşı yaptırım uygulayız diyorlar.
İstediler ama biz de vermemiştik ki, referans yok mu hiç? Ya ben meseleyi bizim tezimizle karşı tezi karşılaştırarak anlamaya çalışıyorum. Bizim tezimiz bu ya. Verin dedin, vermediniz. Biz de gittik buradan aldık diyoruz ya. Evet. Onların karşı bir tezi var mı? İstediğiniz zaman pazarlık yapmadınız, istediğiniz parayı vermediniz diyorlar. Ne diyorlar onu anlamıyorsunuz.
Hayır, Türkiye S-400'den vazgeçmedi diyorlar. Sadece bunu diyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Aslında bu uzun bir süreç. Hocam hatırlattı. Şimdi Türkiye'nin Patriot alma meselesi, evet, en üst model Patriot istemiyordu ama Obama döneminde çok net bir karşı çıkışla karşılanmıştı. Yani bu 2012'ye 2013'e giden bir süreç. Şimdi orada tıkanmıştı. Orada Türkiye Patriot'un know-how'unu ve teknolojisini de istiyoruz diyordu. Ve Amerika ve diğer Batı NATO ülkeleri teknoloji paylaşımı yapılamaz diyorlardı. Şimdi Türkiye bunda diretince, Türkiye SALT bitmiş son aşamadaki Patriot'u almaktan ziyade teknolojisinin de transfer edilmesini çok haklı olarak istemekte diretince ve Amerika buna karşı set çekince bu defa ihaleye çıkıldı. Yani bu aslında bir süreç. Türkiye inatla biz Patriot istedik, Amerika vermedi, o zaman S-400 aldık. Böyle olmadı. Evet. Yani biz yakın tarihin içinde yaşadık bunları. Evet. O ihalede yine aynı Amerikan firması ihaleye girdi. Ve yine Türkiye know-how da istiyoruz dedi. Ve yine aynı şekilde çok tuhaf olarak vermeyeceğiz dedi. Aynı şartlarla girdi. Fransa firması girdi. Çin firması girdi. Ve Çin firması o ihaleyi kazandı. Daha sonra orada da çok ciddi bir kriz çıkmıştı. O Çin firmasının da Amerika tarafından yaptırım listesinde olduğu ortaya çıkmıştı. Doğru. Ve Amerika Çin firmasıyla yapılan o anlaşmanın da önüne set çekti. Doğru. Şimdi dolayısıyla adım adım gelindi. Sonra Trump dönemi başladı. Trump döneminde, şimdi Trump dönemi de Trump da zaten bu konuda öz eleştiri yaptı. Dedi ki, hatırlayın onu, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında suçsuz dedi. Trump'a faturayı çıkardı. Hı hı. Dedi ki o dönem Türkiye'ye olumlu bir cevap verilmemiş dedi. O yüzden biz bu işi toparlamamız lazım dedi. Ama Türkiye artık 2017 yılında Rusya ile S-400'ler için masaya oturmuştu. Belli bir ödeme yapılmıştı ve süreç başlamıştı. Hı hı. Şimdi Türkiye gibi bölgesinde önemli bir ülke, bir egemenlik iddiası var. Bu süreç başlamış. Sonra artık o sistem işlediği için Amerika'da Trump yönetimi döneminde şimdi F-35 meselesi Türkiye'nin karşısına çıkarıldı ve geri adım attırmaya zorlandı. Ama o süreç başladıktan sonra o aşamadan itibaren Türkiye'nin geri adım atması çok ciddi artık bir zafiyet olarak algılanıyor.
Peki Deniz.
Bakın, o F-35 meselesi önemli. Yani Türkiye F-35 projesinde çok çok önemli bir ülkeydi.
Ona birazdan geleceğim.
Şimdi önce şunu söyleyeyim. Ambargolar kaldırılabiliyor. Yani Türkiye ile ABD arasında çok fazla bu yönde kararlar alındı ve kaldırıldı da yani. Aynı prosedürle devam ediliyor. İşte kongrede görüşülüyor. Kongrede yeni bir karar alınıyor. O karar çerçevesinde bir önceki karar. Karar, yani hukukun da temel prensibi olarak kararı koyan kaldırabilir. Böyle bir durum var. Onun için sonsuz bir ambargo değil bu. Şu neden Patriot satmadık sorusuna şu ana kadar mantıklı bir cevap bulamadım ben. Yani ben bunu sadece gazetelerden takip etmiyorum. Batılı diplomatlarla da konuşma şansımız oluyor Ankara'da. Yani hem NATO müttefiki olan ülkelerin temsilcileriyle hem Amerikalılarla.
Onlar ne diyor mesela?
Bu konuda yani neden Patriot satmadıklarını klasik şeyler veriyorlar. Yani işte demokrasi, hukukun üstünlüğü vesaire gibi. Ama başka yerlerde, başka benzer sorunlar olan yerlerde satışları olduğunu söyleyince de pek fazla cevap veremiyorlar. Ama S-400'e neden karşı olduklarını sorduğumuzda çok kapsamlı bir yanıt verebiliyorlar. Yani neden S-400'e karşısınız? Bunun birinci maddesi şu, S-400 üreticisi hala soğuk savaş yıllarından kalma bir şey olarak düşman kuvvetlerden. Yani Sovyetler
şöyle
aldı,
bir şey değil mi?
İşte
her ne olursa olsun biz size Patriot vermeseydik bile, ömür billah vermesek bile, siz bunu nasıl düşünebilirsiniz? Rusya'da bunu almayı düşünmekte kalmayıp almış olmanız bile bir acayip gibi bir şey mi? Eski soğuk savaş alışkanlıkları diyorsun.
Oraya geleceğim. Oraya geleceğim. Şöyle, şu anda Amerika'da, yani bu terörle mücadele vesaire falan, bunları bir kenara bırakalım. Amerikan istihbarat kuruluşlarının istihbarata karşı koyma faaliyetlerinin çok önemli bir bölümü Rusya'ya karşı yapılıyor. Yani Rusya Amerika açısından hala bir fobi olarak görülüyor. Hem güvenlik açısından hem istihbarat faaliyetleri açısından. Yani seçimlerinin güvenliği bile iki seçimdir. 2016 seçimlerinde ve bu seçimlerde Rusya nedeniyle çok ciddi sıkıntıya uğradı. Çok ciddi tartışmalara neden oldu. Dolayısıyla da Rusya ABD için düşman ve bu tanım NATO için de hala geçerli. Yani her ne kadar Bulgaristan, Romanya vesaire gibi geçmişte demir perdeye mensup olan ülkeler şu anda NATO'nun içinde olsa da onların eski silah sistemleri Rusya'yla, Rusya kaynaklı, Rusya menşeli olsa da buna karşı çıkıyorlar. İkincisi teknik, çok teknik bir konu. Çok da detayına girmek istemiyorum. Ama Link 16 diye bir sistem var. Yani karada, denizde, uzayda enstrümanları olan bir sistem bu. NATO'ya ait bir sistem. Ve bunun içinde bizim tanımlı araçlarımız var. Yani Türkiye'de üretilen milli gemi mesela bu sistem içinde tanımlı. Türkiye'nin savunma sanayi tarafından üretilen işte silahlar, araçlar vesaire bu sisteme dahil olabiliyor. Yani mesela bu F serisi uçaklar, işte Miraj uçakları, bunların hepsi Fransız uçakları, Amerikalıların ürettiği uçaklar vesaire, bunların hepsi o sistemin bir parçası. Uzaydaki işte savunma uydularının hepsi bir parçası.
Peki.
Ve şöyle bir şey söylüyorlar. Bunu bütün konuştuğum diplomatlar aynı şeyi söylüyorlar. Bu bir yani S-400, bir NATO ittifakı içindeki bir ülkeye gelen bir S-400 Truva atı gibi, yani bilgisayar yazılımındaki Truva atı gibi düşünün. İçeri girdiği anda bu işte Link 16'nın bütün sistemini ele geçirebilecek, işte onun bütün verilerini kopyalayabilecek, dışarı taşıyabilecek bir şeyi var, kapasitesi var. Yani siz şöyle düşünün, S-400'ün düşman tanımında Amerikan uçakları var.
Tabii.
Mesela.
Eğer teklif edilmesi dahi düşünülemeyecek şeyi yapmış olmaktan dolayı bir müeydeyle karşı karşıya.
Evet, herkes şunu söylüyor.
Son cümle.
Herkes şunu söylüyor. İşte Bulgaristan'da da var. İşte Kıbrıs Rum kesimini almak istediği ama Türkiye'nin diplomatik başarısıyla konuşlandıramadığı S-300'ler şu anda Girit Adası'nda. Onları şey yapıyor ama bunların hepsi bu sistemden dışlanmış, tek başına kullanılan sistemler. Yani Türkiye şu anda Link 16'ya adapte olan sistemine S-400'ü dahil ettiği anda ciddi bir kriz yaşanabilir. Dolayısıyla biz S-400'ü sadece kendi uydularımızla, kendi hava savunma sistemimizle kapalı bir şekilde kullanabiliriz. Bunun ötesine çıktığımız anda bunlar güvenlik tehdidi olarak görüyorlar. Söyledikleri bu ama Patriot'ı neden satmadık sorusuna
bir cevap yok.
Yanıt veremiyorlar. Yani böyle bir
peki.
Evet. Yani hatta ben şunu sordum bir diplomata. Ya bu karlı bir iş. Yani bu ticari bir iş. Hani bu Türkiye size müşteri olmuş ve
evet,
hani para kazanacaksınız.
Adımız şu. Müttefikimiz, NATO'da ortağımız Amerika bizi hasım ilan etti. Doğrudan. Çünkü bu Katsa denen ambargo deyin, isterseniz müeyyide deyin, ne derseniz deyin. Bunu sadece bugüne kadar işte Kuzey Kore'ye, İran'a ve Rusya'ya uygulamış ve bu Katsa'nın tanımında da o yasa ya da Amerika'nın hasımlarına uygulayacağı şeyler olarak, müeyyideler olarak sıralamış.
Tabii.
Dolayısıyla
bir NATO müttefiki olarak biz ilkiz. İlk defa bir NATO ittifakı.
NATO'da ortağız. Hatta NATO'nun Amerika'dan sonraki en büyük ordusuna sahibiz. Hatta yıllarca Soğuk Savaş döneminde NATO'nun ileri karakoluyuz. Jandarmalığını yapmışız. Doğudaki sınırlarını tutmuşuz. Ama Amerika diyor ki sen artık benim hasımımsın. Aslında tabii bugün hasım olmadı Türkiye Amerika'ya. Neredeyse 2012-2013'ten bu yana her vesileyle Amerika hasımlığını gösterdi.
Ne olmuştu orada 2012'de?
Yani birçok şey oldu. Biz daha önce bu ekranda da söylemiştim. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Obama ile Kırmızı Oda'da bir görüşmesi olmuştu hatırlarsanız Amerika'da ve iplerin orada koptuğunu biliyoruz ve
ne olmuş Kırmızı Oda'da?
Mesela ilk defa Hakan Fidan'ın ismiyle hitap ettiği, Obama'nın Hakan Fidan'ın ismiyle hitap ettiği ve Suriye'de ne yaptığınızı biliyoruz gibi cümle kurduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla Amerika Türkiye ile Amerika'nın Orta Doğu'daki politikalar konusunda anlaşamadığı, çıkarlarının çatıştığını biliyor ve o günden bugüne de Türkiye'yi her alanda, sadece savunma sanayinde değil ki, yani S-400'ler üzerinden ya da işte F-35'ler üzerinden değil ki, her alanda, siyaset alanında, ekonomik alanda, toplumsal alanda, bütün alanlar.
Mesela bu bir cevap. Yani 2012 yılında Türkiye'nin değişen Orta Doğu politikası, Suriye politikaları sonucunun 8 sene sonraki sonucu olarak da okuyabiliriz. Bu bir cevap.
Ya ona bakarsak Veys, 2003'te Türkiye Irak'a müdahale sırasında Kuzey Cephesi'nin açılmasına geçit vermedi. Askerlerimizin başına çuval geçirdiler.
Doğru.
Yani oradan o zaman da Metal Fırtına diye bir kitap yazıldı.
Doğru. Geleceğim Deniz. Peki Hasan Öztürk?
İki cümle daha söyleyeyim, bitireyim isterseniz.
Lütfen.
Şimdi dolayısıyla bir 15 Temmuz'u da hatırlatarak devam edelim. 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminde Amerika'nın veya Amerika'daki bir kanadın en azından dahlinin olduğu, bu darbe teşebbüsüne müdahil olduğu konusunda güçlü delillerimiz de var. En önemlisi de, dahası bu S-400'leri konuşuyoruz ya, S-400'lerinden gelen yapımları konuşuyoruz ya, en önemlisi arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalayan F-16 aynı zamanda bir NATO uçağı. Türkiye'nin ilk bölümde sanırım Hadi söyledi, bu koronayı konuşurken olabilir. Bizim bir şemsiyemizin, savunma şemsiyemizin olmadığı gerçeğiyle karşı karşıya kaldık. Burada Deniz dedi ki Link 16'ya dahil edilmesi sorun olabilir S-400'lerin. Türkiye başından bu yana da diyor ki hayır, biz bunu dahil etmeyeceğiz. Yani NATO'nun ya da Amerika'nın ya da müttefiklerimizin sırlarını, F-35 dahil sırlarını S-400 üzerinden çözüp bir yerlere saklamayacağız. Bunu söylüyor. Bunu baştan bu yana söylüyor ve en son biliyorsunuz Hulusi Akar'ın, yani Milli Savunma Bakanımızın dilinden duyduk. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da onu tekraren söyledi o açılış töreninde. Ne dedi? Ya biz gelin ortak bir komisyon kurul neyse yapı kuralım ve bunun işletilmesinde beraber olalım. Yani bir NATO meselesi olduğu zaman, NATO'ya ait bir araç kalktığı zaman, S-400'lerin yönünü çevirdiğiniz zaman ya da aktif etmediğiniz zaman sorunu çözüyor. O zaman şöyle bir şey çıkıyor Veys, benim görebildiğim. Türkiye hedefte. Yani Türkiye hedefte ve Türkiye savunma, özellikle de hava savunma sistemi elde etsin istemiyor. Evet. Niye söylüyorum bunu hedefte diye? 15 Temmuz'da nasıl hedefte olduğunu gördük. F-16, Türk F-16'sı, Türk bayrağı taşıyordu o F-16. Ama FETÖ'cü alçak aynı zamanda bir NATO uçağını getirdi.
O savunma sistemi olsaydı uçamayacaktı, öyle mi anlayalım?
Uçamayacaktı, tabii ki uçamayacaktı.
Peki.
Onu en iyi yanıtlayacak herhalde Amerikalıların kendisi olur. Ben kendi açımdan olayı değerlendirebilirim.
Lütfen.
O da şu. Bir yanıyla Türkiye'ye dönük bu tutum tabii kabul edilemez. Birkaç sebeple. Birincisi, biz egemen bir devletiz. Yani bu S-400 tartışması işin başka bir tarafı. Yani geçmişte hatırlayacaksınız bu. Tabii AK Parti iktidarından önce başlayan bir hadise. Yani Türkiye'nin bir hava savunma sistemi oluşturması meselesi. Üçlü koalisyon döneminde aslında Türkiye'nin ağırlıklı olarak gündemine gelmişti. Tabii alçak irtifada, orta irtifada bir milli sistem oluşturma projesi var. Önemli ölçüde başarıya ulaştı. Ciddi yatırımlar yapıldı. Bir yanıyla bunlar önemli. Tabii önce hafızam ben yanıltmıyorsa İsrail'de başlıyor aslında. 2001 gibi olması lazım. Bir proje var. 2007-2008'lere kadar sürüyor. Ardından az önce Nagihan Hanım'ın açıkladığı ihale süreci var. Orada 3 yani önce Çin, sonra Avrupa ortaklığı, sonra Amerika gibi bir sıralama ortaya çıkmıştı. Ve tabii özellikle 2016'dan sonra ağırlık kazanan bu S-400 hadisesi var. Ancak burada en temel meselemiz şu, Türkiye'nin kendisiyle ilgili bir kararın ABD Kongresi'nin ve tabii ABD yönetiminin yetki sahasında gibi düşünülmesi ve bir yanıyla da buna dayalı olarak Türkiye'ye dönük bir yaptırım uygulanıyor olması bu kabul edilebilecek bir hadise değil. Hı hı. Şunu da eklemem gerekiyor. Şimdi bazen kamuoyunda ben de gözlüyorum işte yaptırımlar hafif mi ağır mı falan gibi tartışmalar yapılıyor. Netice itibariyle Çin'e yapılan yaptırımlara çok benziyor. Yani orada da tedarik ajansını bizdeki yani Sivil Savunma Başkanlığı'nın karşıtlığı olabilecek kurumu ve onun yöneticilerini hedef alan yaptırımlar Çin'e karşı uygulanmıştı. Yani Çin Rusya'dan uçak ve hava savunma sistemi S-400 aldığı için. Özetle yani müttefiki olan bir ülkeye yaptığı muameleyle en önemli
çok
rakibi
özür.
Olan
bir meslektaşım, yaptığı muamele. Bir meslektaşım bu alanlarda uzman bir meslektaşım şöyle mesela evet. Diyor ki maalesef biz NATO'nun askeri kanadı gözünde hala bir müttefik gibi değil. Onların eğittiği, yol gösterdiği, Afganistan gibi baktıkları ve tepeden baktıkları bir ülkeyiz. NATO gözünde sadece sahada kullanılabiliriz. Yani onun ötesinde bir şey olmadığımız için bu müeyyideleri de bu bağlamda anlamak lazımlar. Ne dersiniz?
Ama burada başka bir hadise var. Bize esas müeyyide bana sorarsanız bu yaptırımlardan daha önce F-35 projesinden Türkiye'nin çıkarılmasıyla verilmişti. Yani doğru. O yaptırımın bir yanıyla yani adı yaptırım değil belki ama sonuçları bakımından bir yaptırım olduğunu değerlendirmek gerekiyor. Çünkü yani birkaç bakımdan Türkiye'yi çok etkileyen bir olay. En başta savunma sanayimizin yaklaşık 12 milyar dolarlık bir iş yapması söz konusuydu F-35'ler kapsamında. Bir defa savunma sanayimiz bu imkandan mahrum kaldı. Diğer taraftan sanayimizi tabii geliştirecek, modernleştirecek bir özelliği vardı topyekün. Bundan ülke olarak biz mahrum kaldık. Ve tabii son olarak çok etkili, önemli bir uçak sisteminden bahsediyoruz. Yeni bir teknoloji var tabii burada kullanılan. Türkiye'nin de yine malum yani uçak teknolojisi, kullandığı uçak teknolojisi üzerinden çok uzun süre geçti tabii. Başta F-16'lar olmak üzere. Bir yanıyla Türk Hava Kuvvetleri'nin modernizasyonunu da çok temel olarak etkileyen, buna zarar veren bir girişim oldu. Yani aslında bu yaptırımlar bahsini ele alırken bu F-35 projesinden Türkiye'nin çıkarılması olayını da göz ardı etmemek
hiç
lazım.
Şüphesiz. O da önemli bir yaptırım. Onu da şimdi, konuşacağız. Anlamaya çalışıyoruz evet, önce bir yani.
Meslektaşınızın buyurun. Tabii şuraya doğru gelmek istiyorum. Bakın bu tabii ABD'nin gerçekten sadece bugüne özel değil. Öteden beri bir haksız tutumunun altını çizmek lazım. Yani dünyaya nizam veren ülkelerin egemenlik haklarına saygı göstermeyen bir tutumdan bahsediyoruz. Yani az önce değerli konuşmacılar ifade ettiler. Bizim Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Türkiye'ye karşı uygulanan silah ambargosunu hatırlatmak lazım. Aslında o ambargonun en önemli nedeni belki Kıbrıs Harekatı'ndan daha önce haşhaş ekimiydi. Yani Türkiye'de rahmetli Ecevit hükümetlerinin haşhaş ekim yasağını kaldırmasıydı. Ve yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Türkiye gibi bir ülke kendi topraklarında nasıl bir tarım yapacak, ne ekecek, ne biçecek buna müdahale eden Kıbrıs Türk'ünün oradaki askeri darbe sonrası bir soykırıma uğramasını engelleyecek şekilde bir barış harekatını yapan Türkiye'ye bu şekilde bir karşılık veriliyor olması nasıl açıklanabilir? Tamam. Tam az önce ifade ettiğiniz gibi herhalde açıklanabilir. Yani
aslında orada bir hatırlatma Türkiye'ye yapılabilir destek olarak Yunus Emre. Tam da bunu Ecevit 2002 yılında Sedat Ergin'e verdiği bir röportajda söylemişti. Ambargonun sebebi Kıbrıs çıkarması gibi görünse de esas olarak haşhaş üretiminin yeniden başlamasına olan bir reaksiyondu diye. Evet.
Buyurun son birkaç cümlenizi alayım. Lütfen.
Yani velev ki evet duyamadım reis bey efendim.
Son birkaç cümlenizi alayım lütfen.
Öyle mi? Ya efendim bakın şunun üzerinde durmamız gerekli. Türkiye'de bu tartışmaları yarın yaparız. Yani S-400 doğru mu, başkası mı, doğruydu, ihale süreci nasıl gerçekleşti? Bunlar başka konular, bunları konuşuruz. Ancak yani mevcut koşullar içerisinde Türkiye'nin yaptırımla, yaptırım tehditleriyle yönlendirilmeye çalışılması, kendi iradesi olmayan bir devlet gibi ele alınıyor olması, Çin'e yapılan muamelenin Türkiye'ye yapılıyor olması, bunlar çok yanlış meseleler. Ve tabii son olarak o zaman madem son üyeyimi sordunuz şunu da söyleyeyim. Metne bakarsanız eğer Özellikle şurada gündeme getirmek istediğim konu Pompeo'nun açıklaması. Bu konularda değerli bir uzman Sayın Aydın Sezer'in gündeme getirdiği bir konuydu. Ben de onun açıklamasıyla fark ettim. Yani Pompeo'nun konuşması yazılı açıklaması içerisinde bir vurgu var. Yani 3. paragrafında yer alan Türkçe çevirisini söyleyeceğim. Diyor ki bugün yapılan işlem ABD'nin Katsa kısım 231'i tam olarak uygulayacağına ve Rusya'nın savunma ve istihbarat sektörleriyle kayda değer alışverişleri tolere etmeyeceğine dair açık bir sinyal gönderiyor.
Bu yeni bir karar değil. Daha önce Amerika'da bir düşünce kuruluşu, önemli bir düşünce kuruluşu. Aytun Çerkin de yazmış bugün. Aslında Aytun Çerkin bunu 25 Kasım 2018 yılında yazmış gazetesinde. Amerika'nın Türkiye'ye karşı tavrını net bir şekilde o raporda ortaya koymuş, tercüme etmiş ve bunu kullanmış. Nedir, ne diyorlar o dönemde? CFR Dış İlişkiler Konseyi tarafından hazırlanmış 13 Kasım 2018 yılında. Başlıkları söylediğimizde bugüne müthiş bir hazırlık yapılmış. Yani yine Aytunç'un ifadesiyle böyle bir örümcek ağı gibi örmüşler bugünlere gelmek için. Ne diyorlar başlıklara? İki ülkenin geçmişteki ittifakı gelecekte de ortak olacakları anlamına gelmez. Son 30 yılda küresel Amerikan ve Türk siyasetlerindeki dönüşümlere ilişkin yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. İki, Amerikan politikasını bugün şekillendiren ya da geçmişte şekillendirmiş olan birçok kişi Türkiye'yi stratejik ortak ve istikrarın çabası olarak değerlendirse de bu yaklaşımın temeli güçlü değil. İki ülkenin çıkarları ve değerleri ortak değil.
Ne anlayalım yani bunu?
Söylüyorum, devamı var. Stratejik ilişkiler bitti. Hatta bunun ötesinde iki ülke arasındaki işbirliği kısıtlı ve belirli koşullara bağlı olmalı. Siyaseti belirleyenler Türkiye'yi ABD'nin ne bir dostu ne bir düşmanı olarak görmeli. Türkiye birçok alanda ABD'nin rakibi olmuş durumda. Muhalifi hangi, aynı zamanda.
Hangi düşünce kuruluşunun raporu bu? Hangi düşünce kuruluşunun raporu?
CRF. Türkiye'yi F-35 projesinden çıkarmalı ve Suriye'deki hedeflerini gerçekleştirmesi için YPG ile çalışmaya devam etmeli. Türkiye ile ABD arasındaki farklılıkların listesi çok uzun. İlk ve en önemlisi ise Ankara'nın, yani Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alma niyeti. İlk olarak Amerikalı siyasetçiler iki ülkenin müttefiklikten hasımlığa geçtiğini kabul etmeli. ABD Türkiye'nin YPG ile askeri bağlarını kesme talebini kabul etmemeli.
Tamam, bundan ne anlayalım yani?
Şunu anlıyoruz, yani Türkiye'yi artık kendine yakın görmüyor, dost görmüyor ve Türkiye'ye istediklerini yaptıramayan bir Amerika var. Yani bu Barış Pınarı Harekatı'nda gördük, Türkiye'nin Suriye politikasında PKK ve YPG'ye karşı yapmış olduğu şeyleri gördü. FETÖ'ye karşı mücadelesini görüyor, Hasan Öztürk söyledi. Yani şimdi dönüp baktığımızda 15 Temmuz'un perde arkasında Amerika'nın olduğu konuşuluyor, tartışılıyor. Şimdi bu kadar şey varken ortada S-400'leri Rusya'dan almayın. S-400'leri önce sopa gösteriyorlar ısrarlı bir şekilde. Gözdağı veriyorlar. İstedikleri olmayınca da Türkiye'yi düşman ilan etmişler. Zaten 2018'de.
Yeni bir şey değil diyorsun. Yani,
yeni bir şey değil. Türkiye'nin aslında savunma sanayinde geldiği noktayı ortaya koyuyor bu. Bugün Numan Kurtulmuş bir mesaj atmış. Doğrudan teşhisi koymuş, onu da okuyayım. Aslında Katsa yatırımlarının arkasındakilerin uykularını kaçıran Türkiye'nin yeni küresel ve bölgesel denklemlerde yeniden güçlü ve büyük bir ülke olarak yer almaya başlamasıdır. Rakamlar vermiş. 2002 yılında yaklaşık 5,5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken geldiğimiz noktada yaklaşık 14 katlık bir artışla 75 milyar dolarlık proje geliştirmişiz diyor. Türkiye'den bahsediyor. 2002 yılında yalnızca dışa bağımlılık oranı %66 savunma projesi yürütülmekteyken 2020 yılına gelindiğinde yürütülen proje sayısı yaklaşık 11 kat artarak 700'lü rakamlara ulaşmıştır. Bu neyi ortaya koyuyor? Türkiye'nin artık kabına sığmadığını ortaya koymuş ve söz dinlemeyen, dik duran, yani ben diyen bir Amerika'ya evet sen dememiş, hayır demiş. Yani gerçekleri ortaya koymuş ve bugüne kadar gelmiş. Şimdi 1975 yılına baktığımızda mesela o dönemde de silah ambargosu var. O dönemde de Demirel soruyor hükümete, Baykal'a, Baykal cevap veriyor. Ne yapmak istiyorsunuz? Dik duruşumuzdan vazgeçmek istemiyoruz gibi bir ifade kullanıyor Baykal ve o dönemdeki evet bedeller ödemişiz ama dik duruşumuz ve Ecevit o dönemde Amerikalılar yetkililerle Washington zirvesinde şunu söylüyor. Ben istersem şimdi dönerim Amerika'nın hiçbir dediğini yapmadım geri geldim derim kahraman olurum. Ama kendinize gelin demiş. Ve şu ifadeyi eklemiş. Gölge etmesin insan istemez. Şimdi bakıyoruz Ecevit'in o dönemdeki politikası yani Ecevit'e karşı böyle bir politik Amerika'nınkinden bahsediyorum. Ecevit o dönemde yine Rusya ile ilişkilerimiz böyle iyi. Ecevit Rusya'ya gitmek istiyor. Orada ilişkileri geliştirmek istiyor. Amerikan yine tepkili. Bugün biz Rusya'dan vermedikleri S-400'leri istememize rağmen Cumhurbaşkanı daha bugün de seslendi. Yani gelin S-400'ler konusunda teknik ortak komisyon kuralım beraber çalışalım. Yaptırımların bütün siyasilerin CHP'nin, MHP'nin, İYİ Parti'nin, AK Parti'nin ortaya koyduğu tavır tek hedefin Türkiye olduğu net bir şekilde ortaya çıktı. Bizim bu dönemde şimdiye kadar iktidarın yürüttüğü politikaya bugün muhalefetin de sahip çıkması ve birlikte hareket etmemiz, dik durmamız bunları Numan Kurtulmuş'un ifadesiyle ondan korkuyorlar. Yani Türkiye artık kabına sığmıyor.
Peki.
Türkiye büyüyor ve Türkiye istediğimizi yapmıyor. Dolayısıyla bizim böyle bir yaptırımlarla sindirmek veya işte ama ortaya çıktı ki bugün Bahçeli'de Sayın Cumhurbaşkanı da bu bize bir şevk verdi. Bizi bir bütün haline getirdi.
Podcast dinle. iOS ve Android'de.